Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, bir süredir terör konusunu unutmuştuk. Ancak bugün bir terör olayla karşımıza çıktı. Zozan Tolan kodadlı Dilşah Ercan, Mersin'de polis evine terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada teröristin, terör örgütünün PKK-KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyinde Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini ifade etti. Türkiye terörden çok çekti. Önemli ölçüde toparlıyorduk. Özellikle yurt dışından girişleri önledik. Ve bir anlamda rahattık. Yayınlarımızda hep dikkat çektik. Tahran, Soçi, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi ABD'yi rahatsız etti. Türkiye'ye nasıl bir yanıt verecek sorusunu gündeme getirmiştik. Yunanistan'la yapılan kışkırtmalar hepimizin malumu. Şimdi de ABD denetimindeki PKK'nın terör eylemi. Hepsinin arkasında ABD olduğu çok açık. Yani bunların bir kısmı yakalandı. Yani herhangi bir terör eyleminde bulunamadan etkisiz hale getirildiler. Son günlerde çok sık yakalanan DAEŞ örgütü üyeleri var. Onlar da dikkat çekici. Yani bunlar da sanki Türkiye'de görevlendirilmiş gibi ama güvenlik güçlerimiz onları herhangi bir eylemde bulunmadan yakalıyorlar ve etkisiz hale getiriyorlar. Son dönemde bunlardan basına açıklananlar var, açıklanmayanlar var, faaliyet takip edilenler var. Herhangi bir zarar verilmesin vatandaşlarımıza diye sıkı bir şekilde güvenlik güçlerimiz görev başında ve takipteler. Evet, bugün kamuoyu genelde Yunanistan'ı konuşuyor bu arada. Bugün de bu Yunanistan'ın tavrını, adalardaki gelişmeleri, Yunanistan'ın açıkça adalara yığınak yapmasını konuşacağız. Konuğumuz eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, emekli Büyükelçi, aynı zamanda CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen. Sayın Öymen, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız efendim? Bodrum'dasınız galiba. Orada...
Evet, Bodrum'dayız.
Biz Ankara'da üşümeye başladık. Sizin oralarda havalar nasıl?
Burası fena değil.
Evet.
Biraz değil ama çok kötü değil.
Evet. Efendim, son günlerde gazetelerde hep Yunanistan ve Ege'deki adalar konuşuluyor. Yunanistan'ın bazı faaliyetleri var. Bu tartışılıyor. Lozan Anlaşması üzerinde görüşler belirtiliyor. Siz de yeni bir kitap çıkardınız, Çöküşten Zafere Lozan diye. Evet. Siz belki göremiyorsunuz ama bizi izleyenlere gösteriyorum. Yeni çıktı bu kitabınız. Kitapçılarda da ilgi görüyor. Ben kitapçıları ziyaret edince orada da gözlemliyorum bu durumu. Bu kitapta Ege'deki adalar konusu da var. Onlar da yer alıyor. Nasıl karşıladınız bu Ege'deki... Midilli ve Sisam Adası'na askeri işte zırhlı araçlar çıkarılmasını, ki bu zırhlı araçların bir özelliği var, esas özelliği de bu. Bu zırhlı araçlar çıkarılıyor, sonra bunların üzerine silahlar monte ediliyor ve bambaşka bir araca dönüşüyor.
Evet, yani şimdi uluslararası hukuka aykırı bütün bu gelişmeler. Çünkü Ege Adaları 1923 Lozan Antlaşması'yla, İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren 1947 Paris Antlaşması'yla silahsızlandırılmış. Yani Doğu Ege Adaları olsun, 12 ada olsun. 12 ada zaten 1947 Antlaşması'yla İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmiş. Şimdi bu anlaşmalar bu adaların silahsızlandırılmasına göre, yani orada sadece yerel güvenliği sağlamak için yerel polis, jandarma gibi unsurlar olabilir. Fakat onun ötesinde silahlı kuvvet bulunamaz. Şimdi bu kuralı Yunanistan 1952 yılından beri ihlal ediyor. Ve çeşitli bahanelerle kendilerine bir destek aramaya çalışıyorlar. Ama 1952 yılından beri bu hükümleri Lozan ve daha sonra 47 Antlaşması'nın hükümlerini ihlal ediyorlar. Şimdi bunu bir kere bir tespit etmek lazım. İkincisi, bunu giderek arttırıyorlar bu ihlallerini. Son olarak işte zırhlı araçların yüklenmesi, bu adalara götürülmesi, konuşlandırılması da bunun en son aşaması. Şimdi burada esas şaşırtıcı olan şu: Lozan Antlaşması'nı ve Paris Antlaşması'nı imzalayan devletler buna niçin sessiz kalıyor? Esas evet. Mesele bu. Başka konularda ortak noktaları hemen hemen hiç olmayan, çok ciddi çekişmeler, çatışmalar içinde olan devletler Yunanistan'ın uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesine karşı bir tepki oluşturamıyor. Hiçbiri bir tepki oluşturamıyor. Aynı şekilde 1960 tarihli Kıbrıs'la ilgili Londra Antlaşması'nın açık bir şekilde Yunanistan tarafından ve Kıbrıs Rumlar tarafından ihlal edilmesine de uluslararası toplum yeterince tepki göstermedi. Yani bu uluslararası alanda tescil edilmiş, Birleşmiş Milletler'e kaydedilmiş bir anlaşmadır 1960 anlaşmaları. Kıbrıs Rumlar bu anlaşmaları açıkça ihlal ederek Türkleri adadan tamamen tasfiye etmeyi amaçlayan adımlar attılar. Saldırıya geçtiler. Çok sayıda Kıbrıs'ta Türk'ü katlettiler. Buna karşı dünyanın tepkisi çok çılız kaldı. Yıllardan beri Kıbrıs Rumların, tabii Yunanistan desteğiyle, izlediği hukuk dışı bu tutuma karşı uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler daimi üyeleri hiçbiri bugüne kadar gerçek anlamda bir tepki göstermedi. Bizi üzen budur. Yoksa yani biz Türkiye olarak gayet tabii ki çıkarlarımızı, güvenlik çıkarlarımızı, başka çıkarlarımızı koruyabiliriz, koruyoruz da. Ama uluslararası toplumun bu kadar kayıtsız kalması düşündürücüdür. O bakımdan bizi endişeye sevk ediyor. Şimdi bu Yunanistan'ın Ege adalarıyla ilgili tek eylemi de bu değil. Aynı zamanda Lozan Antlaşması'nın bir 16. maddesi var. Kimliği belirlenmemiş adaların geleceği ilgili ülkeler arasında müzakere yoluyla sonuçlandırılır diyor. Şimdi adaların, adacıkların vesaire. Şimdi bunu teyit eden bir anlaşmamız da var bizim 1932 yılında. Evet. 12 adı İtalya'ya aitken Türkiye ile İtalya arasında imzalanmış bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre Meis adası civarındaki adacıklar, kayalıklar paylaşılmış Türkiye ile İran, Türkiye ile pardon İtalya arasında ve Bodrum'daki kara adada Türkiye'ye verilmiş. Yani bu böyle havadaki bir madde değil. Bu somut uygulaması olan bir madde. Ayrıca İngiltere Kıbrıs üzerindeki egemenliğini bırakmaya karar verdikten sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan görüşmelerde de bu Lozan 16. maddesi gündeme getirilmiş. Şimdi tüm bunlar yani şunu gösteriyor ki Türkiye gerçekten hukuken çok güçlü durumdadır. İşte 1995 yılının sonunda, 96 yılının başında Kardak krizi sırasında da böyle bir sorun çıktı ortaya. Yunanistan kendisine hiçbir anlaşmayla verilmemiş olan Kardak adasına asker çıkardı, bayrağını dikti.
Evet.
Çok ciddi bir kriz yaşandı. Sonunda Türkiye bitişik adacı asker çıkarınca geri çekilmek zorunda kaldılar. Şimdi o tarihten bu yana gene kimliği belirlenmemiş, hiçbir anlaşmayla Yunanistan'a verilmemiş bazı adaları işgal ediyorlar. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Yani bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiğini. Biz bunu yıllardan beri savunuyoruz, söylüyoruz.
Evet.
O bakımdan şimdi bu Ege meselelerini bir bütünlük içinde görmek lazım. Ve uluslararası toplumun da bu konularda kayıtsız kalmaması. Bakın bu adaların silahlandırılması konusu bir tek Türkiye'de, bir tek Ege'de olmuyor. Benzeri bir durum. Åland adaları var Finlandiya'nın yakınında.
Evet.
Orada da olmuş aynı şekilde. Ve bu adalar bir cinsi özerk adalar. İşte Rusya oraya asker çıkartmış 1916'da. Ondan sonra neyse 1921 yılında Rusya ile Finlandiya arasında bir anlaşma imzalanıyor. Ve bu anlaşmaya da pek çok ülke imza atıyor. İşte İngiltere, İtalya, Fransa, İsveç, Danimarka vesaire filan. Ve bu adaların askeri açıdan silahsızlandırılması öngörülüyor. Bu silahsızlandırılma işinin de o adalardaki Rus konsolosluğu tarafından gözetileceğinden bahsediliyor.
Evet.
Bu anlaşmalarda. Yani anlaşma adaların veya herhangi bir parça, kara parçasının silahsızlandırılması bir tek Ege'de görülen bir olay da değil.
Evet.
Örnekleri de var. Şimdi bu Türkiye'nin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir konudur. Bir konu daha var gene aynı şekilde bizim güvenliğimizde ilgilendiren. O da şudur. 1944 tarihli Chicago Sivil Havacılık Sözleşmesi'nde bir hüküm var. Diyor ki ülkelerin karasuların üzerindeki hava sahası onların egemenlik alanıdır. Ama bu sahanın dışındaki alan demiyor. Sadece karasuların üzerindeki alan. Şimdi Ege'de karasuları 6 mil. Yunanistan
evet.
diyor ki onun üzerinde 10 millik bizim hava sahamız var. 1931 yılında çıkartılmış sözde bir kraliyet kararnamesine atıfta bulunarak bizim hava sahamız 10 mildir diyor. Dünyada örneği yok bunun.
Evet.
Bütün dünya ülkeleri hava sahası karasuların üzerindeki toprakta hava alanıdır. Aynı şekilde kara topraklarının üzerindeki hava alanıdır. Egemenlik alanı budur. Ama bunu Yunanistan buna ihlal ediyor. Ve Türkiye ne zaman 6 mil ile 10 mil arasındaki yani uluslararası hava sahasına uçaklarını gönderse, oradan uçaklarını geçirse hemen Yunanistan Türkiye'ye şikayet ediyor. Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya, Suriye, Amerika'ya giden Türkiye hava sahamızı ihlal ediyor. Nereden o sizin hava sahanız oluyor? Hangi uluslararası kurala göre sizin hava sahanız oluyor?
Evet. İşte
bunları biz söylüyoruz ama bizden başka uluslararası alanda etkili olan veya olmaya çalışan ülkelerden hiçbir kalkıp da bugüne kadar hakikaten bu konuda Türkiye haklıdır, Yunanistan haksızdır diyemedi.
Peki Sayın Öymen, yani bu ülkeler hangileri? Bu ülkeler
Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleridir en etkili olan
evet.
uluslararası konularda. 5 daimi üyesi var Birleşmiş Milletler'in. Bu 5 daimi üyesinden bir kişi, bir tanesi bugüne kadar çıkıp da hepimizin hava sahası karasuların üstündeki alandır. Siz
evet.
nasıl böyle bir şey iddia edersiniz diye Yunanistan'ı eleştirmez. Yani
evet.
öyle bir hava yaratılıyor ki ister dini nedenlerle olsun, ister ekonomik nedenlerle, stratejik nedenler, sebebi ne olursa olsun ama gerek Kıbrıs'ta, gerek Ege'de, başka konularda şunu gözlüyoruz ki yani Yunanistan'ı himaye etmek başka konularda birbirine çatışan ülkeler için bile sanki ortak bir hedef haline gelmiş. Yani bunu savunmak kadir değil. Şimdi bunun bir istisnası olacağı benziyor. İlk defa olarak Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sivil uçuşlara başlatacağı
evet.
yönünde bilgiler var.
Evet.
Eğer bu olursa bu bunun benim bildiğim kadarıyla ilk istisnası olacak.
Evet.
Yani düşünebiliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs'a bir Türk takımı, bir Rus takımı, bir efendim Fransız takımı, bir İtalyan takımı gidip maç yapamaz. Kuzey Kıbrıslıların spor yapması bile yasak.
Evet.
Buna bir kişi çıkıp da bir devlet çıkıp da ya bu kadar haksızlık olmaz diyemiyor. Ekonomik ambargo var, ticari ambargo var, kültür ambargosu var, turizm ambargosu var ve ulaşım ambargosu da var. Spor ambargosu da var. Dünyanın hiçbir ülkesine karşı bugün spor ambargosu uygulanmıyor. Bir tek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç.
Evet.
Yani bunları gerçekten kabul etmek mümkün değil. Ve
evet.
o nedenle biz, yani ben şahsen biraz bu konuyu, bu durumu hayretle karşıladım. Herkesin biraz tepki göstermesi lazım bu kadar haksızlığa, hukuksuzluğa karşı. Yani Kıbrıs konusunda Rumların işte yaptığı Türkleri silah soruyla anlaşmaları açıkça ilerleyerek adadan uzaklaştırma girişimine karşı hangi ülke açıkça karşı çıktı buna?
Evet.
Tam tersine bunu bertaraf etmek için Türkiye müdahale etmeyi düşündüğü zaman İsmet İnönü'nün başbakanlığı sırasında 1964 yılında Amerikan Başkanı Johnson Türkiye'yi suçladı. Ve bu yüzden bir çatışma çıkarsa NATO 5. maddeyi işleterek Türkiye'yi korumaz diyen bir mektup yazdı.
Evet.
Yani bunlar gerçekten iz bırakıyor. Çünkü uluslararası alanda tabii menfaatler esastır, bunu hepimiz biliyoruz. Yani hak hukuktan daha çok geçerli olan menfaatler, tamam. Ama her şeyin bir ölçüsü var. Yani uluslararası hukuku, ilkeleri bu kadar ihlal ederse herkes, o zaman tabii bunun Türkiye'de, Türk halkında da tepkileri oluyor. Türk halkı da haksızlığa uğradığı inancıyla hareket ediyor ve uluslararası dünyaya, ülkelere bakışını da bu etkiliyor.
Evet.
Yani benim Ege ile ilgili söyleyeceklerim bunlar.
Efendim?
Doğu Ege, evet. Doğu Ege'deki doğal gaz kaynaklarının değerlendirmesine de böyle. Yani evet. Sanki bütün o bölge Rumlara aitmiş gibi. Türkiye'nin orada hiçbir hakkı yokmuş gibi. Türkiye bir doğal gaz araştırması yapmaya kalksa bütün dünya ayağa kalkıyor. Ve Türkiye'ye karşı gayet olumsuz tepkiler dile getiriliyor. Yani Türkiye bu kadarını hak etmiyor. Ve uluslararası toplum da Türkiye konusunda sorumluluklarını biraz daha fazla düşünmeli diye düşünüyorum.
Evet. Efendim şimdi sanki Karadağ kayalıkları dönemindeki kararlılık olmadığı için Yunanistan biraz rahat mı hareket etti? Bunu şunun için söylüyorum. Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine girdiğiniz zaman yani bir arşiv var. Yunan komutanlar, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Ege'ye adalara çıkıyorlar. Orada eğitimler var, askeri eğitimler yapılıyor, silahlar var. Yani gizli de yapmadılar sanki. Bunu biraz da yani göstere göstere yapılmış gibi bir hava var. O Karadağ kararlılığı gösterilse, yani o sürseydi şimdi bunlarla uğraşmıyor olabilir miydik?
Şimdi bunun daha geniş bir boyutu var, daha ciddi bir boyutu var. O da şu, Yunanistan büyük devletlere, başta Amerika olmak üzere, Fransa olmak üzere, şimdi biraz Almanya olmak üzere çok büyük tavizler veriyor stratejik alanda ve savunma ürünlerinin satın alınması alanında çok büyük tavizler veriyor. Aynı şekilde gene bu büyük devletlerin petrol şirketlerine Güney Kıbrıs'ın civarındaki alanlarda imtiyazlar veriyorlar. Doğalgaz arama, işletme imtiyazları veriyorlar. Yani hem ekonomik hem stratejik açıdan çok büyük avantajlar sağlıyorlar. Buna karşılık Türkiye ile ihtilaflarında yani kimin haklı o, kimin haksız olduğuna bakmaksızın bu ülkelerin koşulsuz Yunanistan'ın desteklemesini bekliyorlar. Ve bunu sağlıyorlar.
Evet.
Bakın bu uçak hava sahası meselesini anlattım. Yani 6 millik kara sahası üzerinde 10 millik hava sahamız vardı. Hemen atlıyor Fransızlar, biz destekliyoruz. Yunanistan'ın hava sahasını neye dayanarak destekliyoruz? Hangi uluslararası kurala göre? Hangi anlaşmaya göre? Buna benzer. Yani Yunanistan şimdi karasularını genişletmeye kalksa ve Türkiye'de buna tepki gösterse ben aşağı yukarı eminim ki büyük devletler Yunanistan hemen arkasında yer alacak. Çünkü istisnası yok bu politikaların. Bunlar Türkiye açısından şöyle sıkıntılar doğuruyor. Yani bizim de başka ülkelerle karşılıklı menfaatlere dayanan ilişkilerimiz var. Yani sürekli olarak Türkiye'nin menfaatini zedeleyici politikalar izleyen ülkelerin menfaatini sonsuza kadar Türkiye'nin koruyacağı, kollayacağı düşünülebilir mi? Yani onların da Türkiye'den ihtiyaçları olduğu zaman Türkiye'de iki kere düşünecektir bu kadar haksızlığa uğradığı ülkelere karşı izleyeceği politikalarda iki kere düşünecektir. O bakımdan yani ben biraz uluslararası toplumun bu konularda daha dengeli politikalar izlemesini ve en azından haksız olan tarafın yanında bu kadar açıkça vaziyet almamasını tercih ediyorum, temenni ediyorum. Aksi takdirde gerçekten uluslararası toplumun temel kuralları iyice zedelenecektir bence.
Efendim, güvenlik kaynakları dün bu konuyla ilgili, daha doğrusu önceki gün bu adalara zırhlara çıkarılması fotoğraflarını yayınladıkları zaman bir takım bilgiler de verdiler. Ve özellikle ABD'nin Yunanistan'a hibe ettiği araçlar ifadesi kullanıldı ki anlamlıydı. Yani bu Türkiye'nin bunu görmemesi pek mümkün değil. Yani biz Ege'deki gelişmeleri yakından izliyoruz. Yani yeni de izlemiyoruz. Yıllardır da 60'lı yıllardan beri izliyoruz. Peki bunu göz göre göre yapmalarını niye bağlıyorsunuz? Yani Türkiye bunu sorun yapacak yani. Niye bağlıyorsunuz? Bu kadar aleni niye o?
Demin anlattım. Şimdi Yunanistan verdiği en önemli tavizlerden biri Dede Ağaç'ta.
Evet.
Türk sınırına 40 kilometre mesafede Dede Ağaç'ta Amerika'ya çok büyük bir üs kurma imtiyazı verdiler.
Evet.
Bunun karşılığında da bu gibi konularda daima Amerika'dan destek bekliyorlar. Yani ne yaparsa yapsın Yunanistan, en haksız olduğu konuda bile arkasında Amerika'yı görüyor ve görmek istiyor. Amerika'dan da buna karşı yok bu kadar yapamayız biz gibi bir yaklaşım gelmiyor. Mesela geçenlerde Amerika aslında Trump'ın son döneminde yaptılar ama şimdi daha da resmileştirdiler. Güney Kıbrıs'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne silah ambargosu uyguluyordu Amerika 83'ten beri. Şimdi Güney Kıbrıs'a uyguladıkları ambargoyu kaldırdılar. Ve onlarla askeri işbirliğine girişeceklerini söylediler. Ve bununla ilgili kararlar aldılar. Yani bu kadar yani haksızlık olur mu? Evet. Evet. Ege'de Amerika Türkiye ile Yunanistan arasında 7-10 dengesi gözetirdi. Yani Yunanistan'a 7 veriyorsa Türkiye'ye 10 verecek askeri yardım, destek falan.
Evet.
Şimdi bunun da kaldırıldığı görülüyor. Türkiye F-35'leri anlaşılmaz bir sebepten vermekten vazgeçtiler. Daha doğrusu anlaşılır bir sebepten. Onun yerine şimdi Yunanistan'a F-35'ler vermeye kalkıyorlar. Yani Ege'deki dengeleri Yunanistan'a yine çevirecekler. Efendim S-400'leri Türkiye aldı da Rusya'dan onun için bunu yapıyoruz da filan diyorlar. Bunun da inandırıcı bir tarafı yok bence. Esas mesele Ege'deki dengeleri Türkiye aleyhine, Yunanistan lehine değiştirme girişimidir bu.
Evet.
Benim kanaatim bu. Çünkü Yunanistan'ın elindeki S-300, S-400'lerin bir model eskisi. S-300 füzeleriyle Amerika, Hollanda gibi NATO ülkeleri ortak tatbikat yaptılar.
Evet.
Hani NATO sistemine bağdaşmıyordu bu Sovyet sistemi, eski Sovyet yani yeni Rus hava savunma sistemleri. O zaman onlara niye öyle davranıyorsunuz da Türkiye'ye niye böyle davranıyorsunuz? Yani bunlar gerçekten çok düşündürücü. Türkiye'ye diyorlar ki katsa yaptırımları çıkmadan önce Yunanistan almış S-300'leri. O nedenle böyle. Peki şimdi katsa yaptırımlarından sonra Hindistan S-400'leri alacak Rusya'dan. Anlaşmaları var. Yani onlara niye istisna yapma girişimleri var Amerikan Kongresi'nde? Yani bunlar ikna edici.
Evet.
Ve bunlar netice itibariyle bir siyaset değişikliğini gösteriyor. Biz tabii ki Amerika ile NATO içinde müttefikiz. Avrupa ülkeleri ile NATO içinde müttefikiz. Rusya ile ilişkilerimiz var. Diğer ülkelerle ilişkilerimiz dengeli. Bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Burada bir sorunumuz yok. Fakat buna karşılık da uluslararası toplumdan da Türkiye'ye karşı daha dengeli, daha ölçülü, daha tarafsız işliyse bir yaklaşım besleyecektir.
Evet.
Mesela şimdi Türkiye her vesileyle Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygılı istiyor değil mi? Ama Suriye ne diyor? Biz efendim ilk fırsatta Hatay'ı Suriye topraklarına katacağız. Düşünebiliyor musunuz? Yani uluslararası alanında Türkiye'nin tanınmış sınırlarına karşı bir tavır alıyor. Peki hangi ülke buna tepki gösteriyor? Suriye'nin bu tavrına karşı tepki gösteren ülke hangisi? Bildiğiniz bir ülke var mı?
Evet.
Onun için şimdi bütün bunları biz Türkler zannedilmesin ki görmezlikten geliyoruz veya şu veya bu nedenle kendimizi yeterince güçlü hissetmiyoruz da yeterince tepki göstermiyoruz filan. Böyle değil. Yani Türkiye gerçekten haklarını her zaman sonuna kadar koruyan bir ülkedir. Cumhuriyetin kurulmasından bu yana izlediğimiz o kitapta bunun örneklerini açıkça yazıyoruz. O bakımdan hiç kimse yani tereddüt etmesin ki Türkiye diğer ülkelerin tavrı ne olursa olsun kendi ulusal çıkarlarını her zaman koruyacaktır.
Evet. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı bunu daha önce de tekrarladı ama bugün de yaptığı konuşmada dile getirdi. Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden sapmayacak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kirli senaryolara pabuç bırakmayacağız Batı Trakya ve adalara yığılan silahların bizim için bir anlam ifade etmez diye bir konuşma yaptı. Yani Amerika'dan, Avrupa'dan gelen destekler zannediyor musunuz ki sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz dedi. Yani Amerika'yı kastediyor açıkça. Ege'de sanki Yunanistan değil de karşımızda Amerika mı var?
Şimdi bakın, bunun evveliyatı var.
Evet.
Yani sizin bahsettiğiniz, demin gösterdiğiniz kitapta bunun örnekleri anlatılıyor.
Evet.
1919'da Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra Paris'te büyük devletlerin liderleri bir toplantı yapıyorlar.
Evet.
Başkan Wilson, işte Clemenceau, Lloyd George vesaire falan. Ve o toplantı sırasında Lloyd George, Yunanistan'ın o zamanki oradaki temsilcisi Venizelos'u çağırıyor. Ve diyor ki ordumuz hazır mı? Ne için? İşte Türkiye'ye sizin müdahale yapmanızı istiyoruz. Askeri bir harekat yapmanızı istiyoruz. Ve o da kabul ediyor. Yani kışkırtma lafı o zaman da var. Kışkırtmadan
evet.
Ziyade talimat veriyor Yunanistan'a. Lloyd George. Bunun zabıtları var.
Evet.
Margaret diye bir şey var. Yazar var. Onun 1919 Paris diye bir kitabı var. O kitapta açıkça görüyorsunuz. Yani bütün bu konuşmaların metni var.
Evet.
Yani bu kışkırtma bugünün olayı değil.
Evet.
Yani tarih boyunca biz bu 1820'lerde itibaren Yunanistan'ın bağımsızlık hareketinin başladığı tarihlerden itibaren çok açık bir şekilde büyük devletler Yunanistan'ı destekliyorlar. Ve onları kışkırtıyorlar. Girit'in alınması Türklerden Yunanistan'a verilmesi nasıl olmuş? İşte böyle olmuş. Önce
evet.
Orada ayaklanmaları, terör faaliyetlerini Türklere karşı kışkırtıyorlar. Ondan sonra da işte Türk, o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıf bir noktasında, zamanında Türkiye 1917'de ki savaşı kazandıktan sonra Atina'ya karşı ve Yunanistan'a karşı Türklerin engellenmesi için her şeyi yapıyorlar.
Evet.
Daha doğrusu evet, 1907.
Evet.
Her neyse, yani bütün bunlar geçmişte örneklerini gördüğümüz şeyler.
Evet. 2001'de efendim 1000 yılın tatbikatı vardı. Hani ünlü bir tatbikat Amerika'da yapılmıştı. Bu tatbikat 2018'de kitaplaştırılmış. 2001'de bir takım işte açıkça isimler, yer belirtilmiyordu. Daha çok işte bir takım şifreler kullanılıyordu. Fakat 2018'de Amerikan devleti tarafından kitaplaştırıldığında Ege Savaşı bölümü var bir. Türkiye ile Yunanistan savaştırılıyor. ABD gemileri Truman 6. filo Yunanistan'ı destekliyor. Bodrum, Çeşme, İzmir gibi yerlere saldırı gerçekleştiriliyor. Yani kitabı da bakınca sanki kitaptaki senaryo hayata mı geçiriliyor diye insan
yani
ister.
Yani bunlara çok fazla ciddiye almamak lazım. Buna benzer çok şey var. Öyle haritalar yayınladılar.
Evet.
Çıktı ki bazı Amerikan dergilerinde işte Türkiye'nin güneydoğusunda Kuzey Irak'ı, Suriye'nin kuzeyini ve İran'ın kuzey batısını kapsayan bir Kürt devleti kurulacak filan gibi
Evet. Çeşitli
senaryolar, iddialar. Biz bunları ciddiye almıyoruz tabii, bu gibi şeyleri. Ama
Evet. Devletlerin
resmi politikası başka bir şey.
Evet.
Yani resmi politikası, resmi söylemleri içinde buna benzer durumlar olunca tabii bunu ciddiye almak lazım mutlaka. Ve biz de ciddiye alıyoruz.
Evet.
Efendim? Yani bu konuları gerçekten çok iyi düşünmemiz lazım. Demin söylediğim savaş, Türkiye'nin Yunanistan Savaşı 1897 olacak.
Evet.
Bunu ben şey yapayım, düzelteyim. Yani netice itibariyle bizim bu yaşadığımız tecrübeler, 100 yılı aşkın zamandan beri yaşadığımız tecrübeler, hatta daha geriye giderseniz Karlofça Anlaşması'ndan 1699'dan bu yana
Evet. Yaşadığımız
tecrübeler şunu gösteriyor ki büyük devletlerin Türkiye'nin menfaatlerine karşı çok uzun vadeli politikaları var.
Evet.
Bu sayede bu kadar önemli stratejik mevkide bulunan bir ülkeyi kendi etki alanlarına almak istiyorlar. Yani bir ülke değil, birçok ülke. Ve Türkiye bunlarla mücadele ederek Kurtuluş Savaşı'nı yapmış.
Evet.
O tarihlerde işte Sovyetler Birliği kurulmadan önce daha Bolşevik ihtilalinden sonra Lenin'in ve arkadaşlarının desteği olmuş Kurtuluş Savaşı sırasında. Bunu biliyoruz. Bölgedeki başka ülkelerden, Hindistan'dan filan da destekler, katkılar almışız. Fakat netice itibariyle Türk halkının gücüyle biz büyük bir Kurtuluş Savaşı vermiş.
Evet.
Emperyalizme karşı çok büyük bir savaş vermiş. Ve ondan sonra da gerçekten bağımsız, egemen bir ülke olarak varlığımızı sürdürmüşüz bugüne kadar.
Evet.
Fakat görüyoruz ki yani büyük devletlerin, işte ise bazılarının diyelim, politikalarında çok da özlü bir değişiklik yok Türkiye'ye karşı.
Evet.
O zaman nasıl Türkiye'nin menfaatlerine zarar verici eylemleri neredeyse bir stratejik tercih olarak kullanmışlarsa, ki bunun pek çok örneği o sizin gösterdiğiniz kitapta var.
Evet.
Şimdi de yani onun örneklerini görüyoruz. İşte en son örneği de Ege'de görüyoruz sizin sözünü ettiğiniz konularda.
Evet. Efendim biz daha önce bu 11 meselesine savaş nedeni saymıştık. Yanlış hatırlamıyorsam meclisten de böyle bir karar çıkmıştı.
Evet, yani Türkiye'nin söylediği, biz Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak
evet,
böyle bir karar almasına karşı kayıtsız kalmayacağız, bunu tanımayacağız ve gereken tedbirleri de alacağız diye bir karar çıktı meclisten, doğrudur.
Evet.
Ama bunun sebebi işte Yunanistan'ın o tarihlerde Yunan Meclisi'nin bu Ege'deki karasularını genişletme yolunu aldığı kararlardır veya o sonucu verecek kararlardır. Durup dururken Türkiye böyle bir karar almadı herhalde.
Evet, evet.
Yani Yunanistan hem o konuda hem terör konusunda, işte terör örgütlerinin himayesi konusunda, benzeri konularda pek çok Türkiye'ye zarar verecek adımlar attı. Onu da biliyoruz. Bir terör liderinin siz Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçisi'nde yakalandığını biliyorsunuz.
Evet, evet.
Yani bütün bunlar tesadüf olabilir mi?
Evet.
Ondan sonra da kalkıp yani hep Yunanistan haklı, hep Türkiye haksız diye karşımıza çıktıkları zaman bundan gerçekten üzüntü duyuyoruz. Yani bu kadar bir ülkeye, bu kadar bir halka, bir millete bu kadar haksızlık yapılamaz.
Evet.
Bakalım şimdi demin söylediğimiz örnek gerçekleşecek mi? İlk defa Rusya sivil havacılık ilişkisi kuracağı söyleniyor. Rus uçaklarının, yolcu uçaklarının Kuzey Kıbrıs'a ineceği. Bu doğru olursa bu belki de ilk uygulama olacak.
Evet.
Yani bu haksızlıklara en yani küçük de olsa dengeli bir karşılık vermek için belki ilk örnek olacak.
Evet.
Cumhurbaşkanı da bundan vazgeçerse onu da değerlendireceğiz tabii.
Cumhurbaşkanı Tatar böyle bir girişimin olduğunu açıkladı. Kıbrıs
Cumhurbaşkanı. Evet, göreceğiz bakalım. Uygulamayı görmeden fazla bir
evet,
şey söylemek istemiyorum.
Evet. Peki efendim, meclis açılıyor 1 Ekim'de.
Evet.
Bu daha önce alınmış olan o kararı tekrar bir caydırıcı unsur olması açısından meclis yeniden bu kararını bir tekrarlamasına ihtiyaç var mı sizce?
Bence gerek yok, yani alınmış karar geçerli karardır.
Evet.
Yani her kararı defalarca tekrarlarsak sanki kendimiz daha
evet,
önce aldığımız kararlardan tereddüt ediyoruz gibi de yorumlanabilir. Onun için bence benim kararım.
Evet.
Bu ayrıca yeni bir karar almaya gerek yok.
Evet.
Alınmış karar bellidir, masaladır. Yunanistan bunu değerlendirecektir.
Evet. Efendim, dünya çok gerildi galiba. Sizin de bu tecrübeleriniz var. Yıllarca bu politikaları izlediniz. Daha sonra birçoğunu kitaplaştırdınız.
Evet.
Yani Avrupa'da bir hareketlilik var. İşte kitlesel gösteriler başladı. Grevler var İngiltere'de, Hollanda'da, diğer ülkelerde. Geçtiğimiz günlerde Çekya'da 70 bin kişilik gösteri oldu. Ondan sonra İtalya seçimlerinde yepyeni bir durum ortaya çıktı. Fransa'da NATO karşıtı eylemler var. Almanya'da Kuzey Akım açılsın talepleri, gösteriler var. Ne oluyor Avrupa'da enerji kriziyle
yani,
birlikte?
Bu tabii bütün bunların içinde, anlattığımız en konuların içinde benim kanaatimce en önemlisi aşırı sağın güçlenmesidir Avrupa'da.
Evet.
Yani İtalya gibi Avrupa'nın büyük ülkelerinden birinde aşırı sağın iktidar olması çok ciddi bir gelişmedir. Kısa bir süre önce işte sağ ile aşırı sağ partilerin seçimleri kazanması düşündürücüdür. Başka ülkelerde, Almanya'da dahil olmak üzere, Hollanda vesaire pek çok Avrupa ülkesinde sağ partiler güç kazanıyor. Almanya'da ilk defa olarak son iki seçimden beri aşırı sağcı bir parti bütün eyaletlerde temsil edilme imkanına kavuştu. Böyle ülkenin üçüncü partisi oldu. Yani bunları biz şimdi görmezlikten gelemeyiz. Başka ülkelerde de benzeri şeyler var. Orta Avrupa ülkelerinde falan da NATO'ya ve AB'ye katılan ülkelerde de buna benzer gelişmeler var. O bakımdan bence en tehlikelisi budur. Çünkü evet. Bunun nereye götüreceği Avrupa'yı ve dünyayı bilinemez. Dünya geçmişte bu aşırı sağın güçlenmesinden çok büyük ızdıraplar yaşadı. Onu herkes hatırlıyor. O bakımdan demokrasinin, insan haklarının, devletlerin egemenliğine sahip ve uluslararası ilişkilerde devletlerin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gibi ilkelerin yeniden geçerli kazanması lazım. Yani ben bir süre önce NATO'da daimi temsilciyken işler böyle değildi. İşte Rusya'nın Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra izlediği yeni politikaların etkisiyle NATO ile Rusya arasında bir işbirliği konseyi kurulmuştu. NATO ile Ukrayna arasında işbirliği konseyi kurulmuştu. NATO ile Asya ülkeleri arasında Avrupa-Asya Ortaklık Konseyi kurulmuştu. Akdeniz ülkeleriyle ortaklık ilişkileri kurulmuştu. İşbirliği ilişkileri kurulmuştu. Şimdi o ortamdan nereye geldi?
Evet.
Konvansiyonel kuvvetler anlaşması imzalanmıştı. CFE dediğimiz, AKKA dediğimiz Türkçesi. Yani bu kadar olumlu gelişmelerden sonra dünyanın sizin de dediğiniz gibi bu kadar gergin bir atmosfere girmesi, bu kadar sıkıntılı bir durumun ortaya çıkması, Avrupa'nın içinde, Avrupa topraklarında savaşların olması, çatışmaların olması falan gerçekten son derece üzüntü vericidir. Yani evet. Avrupaları olursa dünyanın diğer bölgeleri ne olur?
Evet.
Avrupa'da barış ve huzur, sükunet sağlanamazsa dünyanın başka bölgelerinde neler beklemişti? Libya'daki duruma bakın. Suriye'deki evet. duruma bakın. Yani o bakımdan dünyanın çeşitli yerlerinde ki çatışmaları önlemek için Avrupa içinde de barışın, huzurun sağlanması lazım. Şimdi yeni bir dünya savaşından bahsediyor. Buna gerek kalmadan İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana ülkeler arasında veya bölgesel çatışmaların sonucunda 18 milyon insan hayatını kaybetti. Düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Yani dünyada o zamandan beri savaş bitti ama huzur gelmedi. Pek evet. çok yerde çatışmalar, çekişmeler, iç savaşlar vesaire filan dünyada gerçekten çok büyük insani dramlar yaşandı. Şimdi bu dramların yeniden yaşanmaması için Avrupa ülkelerinin bence işte Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra yaptıkları gibi daha dengeli, sorumlu, barışçı politikalar izlemelerinde bence fayda var.
Evet. Efendim yavaş yavaş süremizi de dolduruyoruz, bir 15 dakikamız evet. kaldı. İç siyasete dönecek olursak siyasi havayı nasıl görüyorsunuz?
Vallahi bizim açımızdan, Türkiye açısından önemli olan demokrasinin yaşamasıdır.
Evet.
Türkiye Avrupa'nın en eski demokrasilerinden biri oldu. Bizden daha eski demokrasi azdır.
Evet.
Yani 19. yüzyıldan beri demokratik rejime sahip olan, bunu bugün de sürdüren bir devlet var Avrupa'da, sadece İsviçre.
Evet.
Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Avrupa'da sadece 8 demokrasi vardı. Yani bunu düşünürseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin demokrasisinin taşıdığı değeri takdir edersiniz. Bütün Orta Doğu bölgesinde demokrasiyle yönetilen, gerçek anlamda demokrasiyle yönetilen bir tek Türkiye var. Bazı sıkıntıları, inişleri, çıkışları olsa da.
Evet.
Bir de buna ilaveten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var.
Evet.
Ve onun dışında demokrasiyi yerleştiremedik. Bakın Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra Doğu Avrupa'da, Latin Amerika'da, bazı Afrika'nın bazı bölgelerinde, Uzak Doğu'nun bazı bölgelerinde demokrasi gelişti. Ama Orta Doğu'da gelişemedi.
Evet.
Orta Doğu'da gelişemedi. Bazı uluslararası düşünürler, efendim işte Müslüman ülkelerde demokrasi olmaz. Çünkü demokrasi Hristiyanlığın ürünüdür diyorlar bazıları. Samuel Huntington gibi filan.
Evet.
Yani şimdi bunlara fırsat vermemek lazım. Bence Türkiye'nin demokrasini geliştirmesi kaydıyla bölge için bir örnek haline getirmek lazım. Evet. Atatürk zaten bunu söylemişti. Yani Türkiye'nin demokrasi ve cumhuriyet açısından örnek bir ülke olabileceğini söylemişti bütün bölgeye. Evet. Yani bizim de o doğrultuda çalışmamız lazım. Evet. Türkiye olarak eksiklerimizi gidermemiz kaydıyla.
Evet. Efendim, mecliste de uzun süre görev yaptınız. CHP Genel evet. Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundunuz. Altılı Masa'nın seyrini nasıl görüyorsunuz? Devam edebilir mi sizce, yoksa bir yerde çatlar mı? Ne diyorsunuz?
Böyle gelişmeleri alınacak sonuçlardan sonra değerlendirmek bence daha evet. doğru olur. Biz demokrasi doğrultusunda, demokrasinin güçlendirilmesi doğrultusunda atılan bütün adımları destekleriz. Evet. Kim tarafına atılırsa, nereden gelirse gelsin. Ama bununla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmak için önce seçimlerin gerçekleşmesini ve seçimlerin sonuçlarını görmek lazım.
Evet.
Ondan sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz.
Evet. Efendim, bundan önceki kitabınız Baskılara Direnirken'di.
Evet.
Orada Deniz Baykal'a kurulan kumpasla ilgili bir bölüm var ve orada o süreci anlatıyorsunuz. Sizin de çok sıcak yaşadığınız bir süreç.
Evet.
2008 İsveç İpek Yol Enstitüsü'nün raporu, WikiLeaks'te evet. yayınlanan ABD Büyükelçisi'nin Washington'la yazışmalarına dikkat çekiyorsunuz ve onlarına örnekler veriyorsunuz. Operasyon FETÖ tarafından yapıldı, artık bu çok net gözüküyor. Arkasında da ABD'nin olduğu da gözüküyor. Şimdi bir Amerika sevdası var. Bizim siyasi partilerde nedense olur, seçim öncesinde bir Amerika'ya gidiş olur. Yani eskiden de vardı. AK Parti kurulurken de benzer olayları hep yaşadık. Şimdi Kemal Bey de bir Amerika'ya gidiyor. Öncesinde Biden'ın işte iktidarı darbeyle değil, muhalefeti destekleyerek devireceklerini açıklaması var. Örneğin siz CHP'nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı olsaydınız, Kemal Bey 9-13 Ekim arasında Amerika'ya gidiyor. Buna itiraz eder miydiniz? Ne diyorsunuz?
Yani şimdi bakın, biz bunun örneklerini yaşadık geçmişte.
Evet.
Ben genel başkan yardımcısıyken evet. bir seçimden önce Amerika'da diplomatlar bizimle bir yemek yemek istediler filan. Biz o zaman dedik ki burası bizim ülkemiz, biz sizi davet ederiz. Ettik. Evet. İşte bize dedikleri, bu seçimlerde bizden ne bekliyoruz? Ben dedim ki çok önemli bir şey bekliyoruz. Nedir o dediler? Sakın karışmayın. Hiçbir şekilde karışmayın. Türkiye'deki demokratik sürece, seçim sürecine hiçbir ülkenin karışmasını istemeyiz. Şu veya bu doğrultuda etkide bulunmasını istemeyiz. Bu bizim işimiz.
Evet.
Yani Türkiye'de demokrasiyi başka ülkelerin yönlendirmesiyle, etkileriyle biz geliştireceksek bu bizim için büyük bir ayıp olur. Onun için bu bizim işimiz, demokrasiyi geliştirmek. Fakat Stefan Kinzer'in bir kitabı var. Overthrow diye, darbe diye Türkçe'de tercüme edildi.
Evet.
Orada dünyanın çeşitli ülkelerinde siyasetin, demokrasinin, seçimlerin, iktidarların büyük devletler tarafından nasıl etkilendiğini açıkça yazmış. Amerikalı yazar, o zaman New York Times'in muhabiriydi. Çok ilginç bir kitaptır. Onu okumayana tavsiye ederim. Başka örneklerini de biz biliyoruz, bunların nerede olduğunu. New York Times'da bu konuda bir süre önce çok ilginç bir röportaj yayınlandı. İstihbarat uzmanlarıyla yapılan bir röportaj yayınlandı. Yani oralarda da görüyoruz. O bakımdan bizim, yani eğer bütün ülkelere bir telkinde bulunma imkanımız olsaydı, derdik ki lütfen demokrasinin gelişmesine yardımcı olamayacaksınız. Hiç değilse demokrasinin engellenmesine fırsat vermeyeyim. Bu yolda adım atmayayım. Ve bütün ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterin. Bunu bütün ülkelere söylemek lazım. Aslında biz çok haklıyız şu konuda, biz çok haklıyız bu konuda. Şurada menfaatimiz böyle, burada menfaat güzel, ama bir de o ülkelerde yaşayan insanların menfaati var.
Evet.
Bu kadar insan, eğer milyonlarca insan göçmen haline düştüyse dünyada, bu kendi kendine olmadı. Değil mi? Bu kadar insan boğuluyorsa Ege'de, Akdeniz'de göçmen olarak Avrupa'ya iltica etmek isteyen bu kadar çok insan hayatını kaybediyorsa, bunun sebeplerini araştırmak lazım. Acaba uluslararası toplumun bunda hiçbir kusuru yok?
Evet.
Yani o bakımdan benim kanaatimce bu konuları daha böyle geniş bir perspektiften görmek lazım. Ve demokrasinin bütün ülkelerde halkı ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, ister Musevi olsun, hangi gökten gelirse gelsin, kim olursa olsun, herkesin demokrasi içinde yaşamaya hakkı var. Bunu böyle görmek lazım. Biz 1975'te Helsinki anlaşmasını imzaladık. AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurduk. Onun bir bölümü, üçüncü sepeti doğrudan doğruya insan hakları ile ilgili.
Evet.
Birleşmiş Milletler'in insan hakları komisyonu var. İşte uluslararası ceza mahkemeleri var. Dahi Adalet Divanı var. Yani pek çok uluslararası hukuk mekanizması var. Bunların hangisi tam çalışıyor, hangisi tam çalışmıyor, bu ayrıca tartışılır ama yani bu mekanizmalardan da yararlanarak bence uluslararası alanda demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, özgürlükleri egemen kılmakla herkes bundan kazançla çıkar. Türkiye dahil. Biz Türkiye'de de en küçük bir sıkıntı yaşadığımız zaman demokrasi, insan hakları, özgürlükler, basın özgürlüğü alanında ona da tepki gösteriyoruz. Yani yalnız yabancı ülkeler için söylemiyorum, bunu kendimiz için de söylüyorum.
Evet.
Yani biz her zaman benim de görev yaptığım zaman da daha da önce daha da sonra daima demokrasinin ve insan haklarının özgürlüklerin güçlenmesi için çalıştık.
Evet. Yani tabii tartışma biraz yani Kemal Bey'in Amerika gezisi çok tartışılıyor. Tartışmaya neden olan bazı açıklamalar da oldu. İşte vahşi kapitalizme karşıyız dedi, neoliberalizme karşıyız dedi ama bu vahşi kapitalizmin, neoliberalizmin bir anlamda fikir babaları veyahut da bunların uygulandığı bir ülkeye gidiyorsunuz. Oysa ki belki hani ezilen ülkelere gidip vahşi kapitalizme karşı direnme, neoliberalizme karşı direnme politikası izlenseydi belki daha mı doğru olurdu?
Vallahi bence bu gibi temasların değerlendirmesi için kiminle görüşüleceği orada.
Evet.
Bu görüşmenin ne sonuç vereceği, kamuoyuna hangi açıklamaların yapılacağı, Türkiye'nin menfaatlerine bu görüşmelerin ne gibi katkılarda bulunacakken bütün bunlara bakmak lazım.
Evet.
Yani Deniz Baykal genel başkanken
evet.
Başkan Obama Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ve burada bütün aşağı yukarı siyasi partilerin liderleriyle de Ankara'da görüşmüştü.
Evet.
Ve benim hatırladığım kadarıyla Baykal'a da ya işte Amerika'ya bir gelirseniz Amerika'da da sizinle görüşürüz demişti. Ve Baykal da Amerika'ya eğer gidecek olursam mutlaka başkanla görüşmek isterim demişti.
Evet.
Benden rica etmişti bunu Amerikan Büyükelçisi'ne söylememi. Bunlar Wikileaks belgelerinde de var.
Evet.
O bakımdan yani geçmişi de var ya bu gibi üst düzeyde temasların. Türkiye'de de temas olmuştur. İlla Amerika'da değil, Türkiye'de de bu ülkelerin temsilcileriyle siyasi liderler görüşmüştür. Avrupalı liderlerle görüşmüşlerdir. Avrupa ülkelerini ziyaret edince Türkiye'deki siyasi liderler herkes bunu doğal karşılıyor.
Evet.
Diğer de Amerika'yı, Kanada'yı, başka ülkeleri ziyaret etmeleri de doğal karşılanabilir. Yeter ki bu ziyaretler Türkiye'nin temel ilkelerine, egemenlik haklarına, ulusal çıkarlarına hizmet edici sonuçlar versin.
Evet. Efendim, erken seçim öngörüyor musunuz? Yani öyle beklentiniz var mı?
Bu her zaman Türkiye'de tartışılıyor. Daha önceki seçimlerde de tartışıldı. Pek çok seçim geçmişte de erken seçim olarak düzenlendi. Fakat bu genel tabloyu ne kadar değiştirdi? Demokrasinin güçlenmesine hangi seçimler, erken seçimler mi, zamanda yapılan seçimler mi daha çok katkı sağladı? Bunların hepsi zaman içinde tartışıldı.
Evet.
Bütün mesele seçimlerin hangi tarihte yapılacağına daha önemlisi bence tam adil, tam demokratik, tam uluslararası kurallara uygun biçimde yapılmasıdır. Yani
evet.
Mükemmel bir seçim arayışı içindeyiz seçimiz tabii. Ama seçimler birkaç ay önce olsun da kalitesi ne olursa olsun kurallar yeterince gözetilmesi de olur filan diyecek halimiz yok.
Evet.
Yani esas ölçümüz bence hangi tarihte yapılırsa yapılsın seçimlerin çağdaş demokrasilerdeki kurallara tam olarak uygun biçimde yapılmasıdır. Esas bence üzerinde durmamız gereken budur.
Evet.
Demokrasi tek seçimler başka ülkelerde nasıl yapılıyorsa bizde de aynen öyle yapılmalıdır. Benim kanaatim bu.
Evet. Efendim bulunduğunuz bölgede şimdi herkes hayat pahalılığından şikayet ediyor. Gerçekten de alım gücünde çok ciddi bir düşüş yaşandı. Siz de o çevrenizde görüyor musunuz? Tepki nedir? Yani vatandaşın tepkisi.
Öyle görmek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla yani hayat pahalılığı deyince neyi kastediyoruz? Diyelim ki mesela bir kilo et Türkiye'de kaç para, Almanya'da kaç para, evet. İtalya'da kaç para, İspanya'da kaç para, bunu mu kastediyoruz? Yani o ülkelere mesela biz de daha pahalı mı demek istiyoruz? Yoksa Türk lirasının değeri düştü. Evet. Bunu mu daha çok tartışıyoruz? Bilmiyorum. Yani uzmanlar var bu konuyu. Bizden çok daha iyi bilen uzmanlar var. Ama benim gördüğüm kadarıyla şuna bakmak lazım. The Economist dergisi vardı biliyorsunuz İngiliz.
Evet.
The Economist dergisinin son sayfasında yıllardan beri en son sayfada 40'dan fazla, 42-44 ülkenin temel göstergeleri çıkar. Yani evet. Paranın değerinde bir yıllık düşüş veya artış veya bir aylık artış, işsizlikteki artış, ondan sonra gayri safi milli hasıladaki artış, dış ticaretteki artış. Yani böyle 8-10 kalem içinde bütün ülkeleri birbirinden kıyaslar. Evet. O tabloları biz yıllardan beri izliyoruz. Yani ben şahsen çok uzun zamandan beri izliyorum ve bazı kitaplarımda da bu rakamları verdim. Şimdi orada gördüğümüz şu, çok uzun zamandan beri Türkiye gerçekten diğer gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler kıyaslamasında gerçekten bir hayli geride. Bu yalnız bu ekonomik alanda değil, eğitim alanında da böyle. PISA rakamlarına bakın. Efendim Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun mahkemesinin ihlal kararlarına bakın, bunların sayılarına bakın, mukayese edin. İşte kadın hakları ile ilgili istatistiklere bakın, güvenlikle ilgili istatistiklere bakın. Yani düşünce güvenliği, özgürlüğü anlamında söylüyorum. Yani bütün bunları Birleşmiş Milletler İnsan Gelişme Endeksine bakın. Bütün bunlarda bizim bir sıkıntımız var. Yani bu sıkıntının bir tek iktidar zamanında olsa diyeceğiz ki yani bu iktidara her şeyi biz fatura edebiliriz. Ve ondan önceki iktidarlar zamanında bütün rakamlar mükemmeldi. Şimdi her şey kötü. Tabii bugünkü iktidarı haklı çıkartmak, temize çıkartmak için söylemiyorum bunları.
Evet.
Ama bu neredeyse bir hastalık gibi çok uzun yıllardan beri Türk ekonomisinde etkili oluyor. Şu Menderes devrinde yapılan şeye bakın siz, devalüasyona bakın yani 1958 yılında Özal zamanında yapılan devalüasyona bakın yani bunlar normal şeyler.
Evet.
Niye başka yerde bu kadar büyük sıçramalar olmuyor da bizde oluyor? Bu hükümet zamanında bu inişlere çıkışlara bakın yani paranın değerindeki düşüşe bakın.
Evet.
İşsizlik rakamlarına bakın. Yani geçim rakamlarına bakın. Söylediğiniz çok doğru. Yani insanların hayat koşulları giderek geriye gidiyor. Yani bunu saklanacak tarafı yok bunun.
Evet.
Ama bunu daha bütün bir değerlendirme içinde düşünürsek buradan ne çıkartmak lazım? Yani aşırı borçlandık 1950'den sonra. Bunun sonuçları mıdır bu? Giderek katlandı. Borçlar, faizleri falan. Yani düğün umumiyeye, Türkiye'yi, Osmanlı İmparatorluğu'nu götüren koşulları mı yeniden yaşıyoruz? Başka sebepleri mi var? Sizin elinizdeki kitapta okuyacaksınız, okumuşsunuz.
Evet.
Lord Curzon'un İsmet Paşa'ya söylediği laflar. Bizim diyor buradaki taleplerimizin hepsini reddediyorsunuz Lozan'da. Ama diyor reddettiğiniz bütün tavizleri cebimize koyuyoruz. Ülkeniz fakirdir diyor. Kalkınmaya ihtiyacınız var. Gelip bizden borç isteyeceksiniz. Borç istediğiniz zaman hemen cebimizden bu reddettiğiniz tavizleri çıkaracağız, önümüze koyacağız. Çünkü gelip bizim önümüze diz çökerek para isteyeceksiniz. İsmet Paşa diyor ki biz çökersem o zaman çıkarırsınız. Sıkın diyor siyasi hayatım boyunca. Bu benim aklımda kalmıştır.
Evet.
Ve Türkiye'yi borçlu hale getirmemek için her türlü gayret göstermişimdir.
Evet.
Her dönemde bu gayret gösterildi mi?
Evet.
Yani gereksiz borçlanma veya aşırı borçlanmadan kaçınma bir devlet politikası haline getirildi mi? Yani bunları bir konuşmak lazım. Bunları
evet.
Düşünmek lazım.
Evet.
Ama dediğim gibi bunlar aslında esas uzmanların konuşacağı konular, onlar daha doğru şeyler söylerler, daha isabetli şeyler söylerler. Yani yalnız bugünkü
evet.
durumu değil, bundan önceki durumu da değerlendirmek lazım. O açıdan da bu işlere bir bakmak lazım. Benim ilk çıkarttığım kitap Türkiye'nin Gücü kitabıdır. orada işte kıyaslayacaksın.
Evet.
Buna mukabil olumlu şeyler de var, yayınlar da var.
Evet.
Yani yıllarca önce, bugün yayınlanmış değil ama birkaç sene önce PricewaterhouseCoopers diye dünyanın en ünlü değerlendirme kuruluşlarından biri yaklaşık 10 yıl kadar önce bir şey yayınladı, değerlendirme yayınladı. Ve eğer diyor doğru idare edilirse ekonomik açıdan falan ve olağanüstü bir felaket sıkıntı yaşanmazsa Türkiye dünyanın 10. ülkesi olabilir diyor mesela.
Evet, evet.
Onların değerlendirmesi neye dayanıyordu? Doğru muydu, haklı mıydı, haksız mıydı?
Evet.
Ama 2050 yılında Türkiye'nin işte 10. ülke haline gelebileceğini söylüyordu dünyada. Buna evet. benzer tahminler evet. var. Daha kötüleri de var. Tabii çok olumsuz değerlendirmeler de var. Yani bunları benim kanaatimce uzmanlar oturup serin kaldıkları günlük politika unsurlarından arındırılmış olarak tartışırlarsa, konuşurlarsa günlük polemikler Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor açıkçası.
Evet efendim süremizin de soruna geldik. Yönetmenim de uyarıyor. Konuşacak konu çok. İnşallah daha ileriki tarihlerde tekrar bu konuları ele alırız.
İnşallah.
Evet.
Hoşçakalın diliyorum size.
Çok teşekkürler efendim. Şimdi programımızı bir müzikle bitiriyoruz. Kalbim Ege'de kaldı diyoruz. Günün tartışmasına da ışık tutsun. Evet. Efendim çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın dinleyiciler, Perşembe gün saat 7:10'da tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.